أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Reyhane Annemiz Gülistanı İkinci bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Hazreti Reyhane'nin mensup olduğu kabilenin, Yahudi kabilesinin Peygamberimiz Aleyhisselam'a bunca suikastlarının yanında Hendek gazvesi esnasında bir de vatana ihanet ettiklerinden dolayı Allah'ın emriyle Resulullah Aleyhisselam ordusuyla onların kaleleri üzerine yürüdü. Buraya kadar görmüştük. Özet geçmiyorum yine. Şimdi henüz Reyhane Hazreti değil, bunu hatırlatayım. Yahudi kızı, Yahudi karısı, Yahudi mensubu biri. Yani ne yandan bakarsak bakalım İslam düşmanı biri. Ancak kendi kavminin, yani kim bu kavim? Kendi kavim bu Beni Kureyza Yahudileri. Bu kavim öyle bir ihanette bulundular ki, yani vatana da ihanet ettikleri için bu ihanetin karşılığının ölüm olduğunu biliyorlar. Bunu bilerek kalelerine çekilip savunma haline geçtiler. İslam ordusu gelip kapıya dayandı. Bunu görüyor henüz Hazreti olmayan Reyhane. Dolayısıyla nasıl ki daha önce ihanet ederken Müslümanları ortadan kaldıracağını söylüyordu bu Yahudiler, müşriklerle beraber anlaşarak yapamadılar. Müslümanlar Hendek gazvesi diye bir destan yazdılar. Bunlar da korkak tavşanlar, tilkiler gibi kaçmak zorunda kaldılar. Kalelerine sığındılar. Ve Aleyhisselam ordusuyla, tekrar söylüyorum, Allah'ın emriyle buraya yürüdü. Neticede kaleleri kuşatıldı efendim. Kendisiyle beraber kuşatma altındalar bütün o Yahudiler ve kalelerini kuşatan İslam ordusuna karşı bir yanlışlık yaptıklarını, hata ettiklerini kabul edip özür beyan edecekleri yerde hala meydan okuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam nerede, kimin muhatap alınacağını, belki bir de bu var, göstermek üzere olsa gerek ki kale önüne geldiğinde, ben burada isimleri söylemiyorum, çok isim var. Aleyhisselam bu kabilenin, Yahudi kabilesinin önde gelenlerini isim isim seslendi. Ey filan, ey filan, ey filan, çıkın dedi kalenin burcuna, sizlerle konuşacağım. Onlar da çıktılar. Aleyhisselam söyledi, onlar söylediler. Aleyhisselam ne kadar yapıcı konuştuysa onlar üzerine geldiler. Çok ağır konuştukları için artık onları dinlemeyen Resulullah Aleyhisselam kuşatmayı sertleştirmelerini emrediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye vakit girdiği için bu arada bir yandan kuşatma sertleştiriliyor. Lütfen dikkat edin. Vakit namazı girmişti zaten. Bunu geçen hafta söylemiştim. Allah'ın emri geldiği zaman buraya sefere gidin diye öğleyin vakti eve gelmişlerdi Hendek'ten. Üst baş çıkarmışlardı. Öğle namazı kılmışlar. İşte dinlenmeye çekilmişlerdi. Allah'tan emir geldi yürüyün diye. Tekrar giyindi yürüdüler. Bu yürüme öncesinde Peygamberimiz Aleyhisselam talimatını verdi. İkindi namazı Beni Kureyza bölgesinde kılınacak diye. Ashab-ı kiram oraya gitti. Resulullah emir buyurdu. Bilal-i Habeş ezan okudu. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla ezan okuyan Hazreti Bilal radıyallahu anh o gür sesiyle Yahudilere bir başka korku saldı. Ezan bizim için güvendir. Onlar için korkudur. Bütün bunları kale burcundan izleyen diğer kadınlar gibi Reyhane de yanındaki kadınların uğultusundan dolayı karşıdan gelen sesleri tam olarak anlayamıyordu ve aralarında bir küçük tartışma geçiyor. Sessiz olun biraz diyor. Ne konuşulduğunu anlamıyorum. Ama kadınlar da biliyorlar ne olacağını. Bizi öldürmeye gelen katillerin neyini anlamak istiyorsun ki? Lafı görüyor musunuz? Bizim öldürmeye gelen katiller. Ne diyor Hazreti Reyhane? Tekrar söyleyeyim, henüz Hazreti değil Yahudi. Diyor ki ihanet ederek bunu siz istediniz. İhanet ederek bunu siz istediniz. Şimdi cezasını çekeceksiniz tabii. Böyle söyleyince kadınlar da kızıyor. Ne biçim konuşuyorsun sen böyle ey Reyhane? Seni böyle görüp duyan da Müslüman zanneder. Daha önce de kocası, geçen hafta söylemiştim, böyle uyarmıştı. Ben sadece doğruyu söylüyorum diyor. Ben sadece doğruyu söylüyorum. Hazreti Reyhane bir yandan yanındakileri uyarırken bir yandan da okunan ezanın ahengine kapılmaya başlamıştı. Allah-u Teala hepimizi namazı niyazlı eylesin inşallah. Çevremizde bir sürü insan var. Çok iyiler ama namazları niyazları yok. Rabbim onları da namazı niyazlı eylesin. Amin diyelim. Amin, amin, amin. Allah-u Teala birine hidayet verecekse onun gönlüne bir şey atar. İşte hidayet verecek Reyhane'ye, olacak bu Hazreti Reyhane, sonra olacak annemiz. Ya ezanı ilk kez orada yaşadığı için ezanı aslında duymuştur çok. Ama kalenin dibinde ezan okunuyor ve kendi kabilesinin işlediği suç ölümcül suç, vatana ihanet. Daha bir etkiliyor. İslam peygamberinin ardında saf tutan ashab-ı kiram ok yağmuru altında bile olsa huşu ile namazlarını eda ediyorlar. Savaşta ok yağmuru var, namazı bırakmak yok. Peki namaz kılacak yer var, abdest alacak su var, soğuk sıcak da var. Birçok okullarda, kurumlarda, devlet dairelerinde artık lavabolarda peçeteler de var. Her şey var. Namazı niye kılmıyorlar anlayamıyorum. Allah hepimizi, neslimizi namazı niyazlı etsin inşallah. Her an birine isabet edebilecek bunca ok yağmuruna karşı böyle toplu halde, onlar toplu diyor yani cemaatle, namaz kılan Müslümanların bu hali nasipsiz Yahudilerin kalbine daha büyük korku saldı. Nasibi olmayanlar korkuyor. Hazreti Reyhane ise ciddi bir şekilde kuşatıldıklarını gördüğü gibi bu kuşatma sonundaki felaketi de görür gibi oluyor. Ama önce ezan arkasından kıldıkları namaz buna farklı tesir ediyor. Onun henüz kendisi de farkında değil. Hazreti Reyhane kuşatma altındaki kalede etrafına korkuyla bakarken buna sebep olanlara da lanetler yağdırıyor. Şimdi burada bir uyarı yapmam gerekiyor. Tekrar söyleyeyim. Henüz Yahudidir ve İslam düşmanıdır. Müslüman lanet yağdırmaz. Onun için söylüyorum. Lanet yok. Hay Allah belasını versin. Hay Allah kahretsin. Hay Allah lanet etsin diye bazen basit şeylere diyoruz değil mi? Çok duyarsınız. Demeyin. Bu caiz değil. Kendi başınıza bela açmayın. Ya elinden bir şey düşüyor, bir şey oluyor, Allah belasını versin. Neyin belasını verecek? Elinden bir şey düştü. Ne bileyim, kafanı bir yere çarptın. Duvara, kapıya. Kapının mı Allah belasını verecek ya? Allah bela, ay Allah kahretsin. Kavur okumayalım, bela okumayalım. Yani böyle Allahu Ekber, Subhanallah, Estağfirullah. Bizim böyle kavramlarımız var. Bela yok. Ama burada altını çiziyorum. Sonra yarın öbür gün Adem Hoca anlatırken peygamber hanımının da lanet ettiğini anlatmıştı diye bana iftira atmayın. Hazreti Reyhane henüz Yahudidir, İslam düşmanıdır. Efendim, ama dikkat edin, bakın ne yapıyor. Kuşatılmış kalenin içinde önünde Müslümanlar var. Müslümanlar lanet okumuyor. Çok ilginç yani. Buna sebep olanlara, yani kendi kavmine. O yüzden biz lanet okumayacağız. İslam ordusu gelip Yahudileri kendi kalelerinde kuşatmıştı. Hiçbiri kaleden dışarı çıkmaya cesaret bile edemiyordu. Yaptıkları şey sadece bağırıp çağırarak, kötü sözler söylemenin yanında ok ve taş yağmuruyla karşılık vermekti. Ama her geçen gün daha da kötüye gittiklerini dehşetle görüyorlar. Her şeye rağmen Beni Kureyze kuşatması 15 gün. Bazı rivayetlerde 20-25. En doğrusunu Allah bilir. Ama en azı 15 gün sürdü. Bu süre içinde Müslümanlar her geçen gün zafere doğru yaklaşırken Yahudiler çok zor bir durumda kalıyorlardı. Kendilerini kendi kalelerinde olanca sıkıntı ve üzüntü tuttu. İslam ordusunun istikrarlı duruşu karşısında çaresiz kalan Yahudiler elçi gönderip aralarındaki anlaşmazlığı çözme adına konuşmak istediklerini söylüyorlar. Yani biz buna ne diyoruz? Sözde görüşmeler. Görüşelim. Resulullah Aleyhisselam gelen elçiyi güzel karşılıyor. Görüşüp konuşma isteklerini kabul ediyor her şeye rağmen. Ancak hüküm değişmeyecek. Çünkü ihanet vatana. Beni Kureyze adına konuşmak üzere aralarındaki önde gelenlerinden biri olan Nebbaş bin Kays, bu da çok önde gelen bir Yahudi, kaleden iniyor ve İslam ordusunun yanına geliyor. Sahabiler olası bir ihanet karşısında, onun da yanında etrafında adamları var, yalnız gelmiyor. Olası bir ihanet karşısında Resulullah'ın etrafında etten kemikten bir duvar oluşturuyorlar. Şöyle bakıyor, gördüğü manzara karşısında korkusu artıyor Nebbaş'ın ve diyor ki, ey Ebul Kasım, Resulullah'ın künyesi biliyorsunuz Ebul Kasım, Beni Kaynuka ve Beni Nadir Yahudilerinin teslim oldukları gibi biz de teslim olalım. Yani onlar teslim oldular, bazı şartlarla Medine'den sürüldüler. Bizi de bunu yap diyor. Bütün mallarımız ve silahlarımız senin olsun. Yeter ki kanımızı dökme. Bizi esirge. Kadınlarımız ve çocuklarımızla birlikte memleketten çıkıp gidelim. yani Medine'den. Her çeşit silah hariç olmak üzere her aile için bir devenin taşıyabileceği gerekli şeyleri götürmemizi müsaade et. Teklif bu. Bu hainler hakkında, hain bunlar hain, bu hainler hakkında hüküm apaçık olduğu için Resul Aleyhisselam'ın kararı kesin. Asla taviz göstermiyor. Tek kelime. Hayır. Hayır. Tek kelime. Adam ikinci atağa geçiyor. Öyleyse canımızı bize bağışla. Kadınlarımızla çocuklarımızı bize bırak. Develere mal yükleyip götürmekten de vazgeçiyoruz. Hayır. Olmaz. Kayıtsız şartsız hükmüme boyun eğmekten, teslim olmaktan başka çareniz yoktur. Şimdi bazen peygamber de olsa, mesela peygamber çok merhamete gelsin, yatsı çok geç oluyor diye, asabım yoruluyor diye farzı ikiye, üçe indiremez. Çok aşka muhabbete gelsin, sabahın farzını üç veya dört yapamaz. Bu yetkisi yoktur. Aynı şekilde Allah'ın hükmünü dışında hüküm söyleme yetkisi yoktur. Vatana ihanetin cezası ölüm. Ne baş Yahudi lideri ne kadar uğraştıysa da Peygamberimiz Aleyhisselam'dan istediği cevabı alamadı. Ve endişe, korku daha artmış vaziyette geri döndü. Çok zor bir durumda kalan bu hainler bir araya gelip görüşme üzerine görüşme, tartışma üzerine tartışma yapmaya başladılar. Şimdi burada çok düşündürücü ifadeler var kıymetli dinleyenlerim. Aman burayı kaçırmayalım. İşte Yahudi ve İslam düşmanı Reyhane'yi ikinci hamle olarak İslam'a doğru kaydırmaya başlayan ifadenin biri burasıdır. Nedir ifade? Beni Kureyze Yahudilerin liderlerinden biri olan Ka'b bin Esed bu sefer. Ka'b bin Esed farklı teklifleri ortaya koymaya başladı. Diyor ki ey Yahudi topluluğu şu görüp yaşadığımız felaket başımıza gelip çatmış bulunuyor. Büyük felaket doğrudur. Ben size üç şeyi öneriyorum. Üç şey. Onlardan hangisini isterseniz onu yapın. Diyorlar ki nedir onlar? Başlıyor anlatmaya. Bilhassa şu notumu kaynaktan aldım. Şuradan alayım da buradan size aktarayım. Evet. Diyor ki üç önerinden biri şu. Şu adama hani Resulullah demiyor da şu adama tabi olur. Tabi olalım yani. Şu adama tabi olur. Kendisinin risaletini tasdik ederek yani peygamberliğini ona iman ederiz. Vallahi belli olmuştur ki o bütün insanlık için olduğu gibi bizim için de göndermiş bir Resul'dür. Ve elbette ki Tevrat'ta onun vasıflarını hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi ona iman edecek olursak kanlarımızın ve mallarımızın, çocuklarımızın ve kadınlarımızın güvenliğini sağlamış oluruz. Hepimiz biliyoruz ki bizi ona tabi olmaktan alıkoyan şey ancak onun Arabi olması ve bizim de Araplara karşı duyduğumuz kıskançlıktır. Ve yine onun İsrail oğullarından gelen bir Resul olmayışındandır. Halbuki bu Allah'a ait bir iştir ve sadece Allah'ın dediği olur. Bütün bunlara rağmen biz tutup onunla olan anlaşmayı da kaç defa bozduk. Gerek bizim başımıza ve gerekse kendi kavminin başına gelen bütün belalar, felaketler şurada oturan adam var ya. Kim o? Huyey bin Ahtab. O da Yahudi belası. Onun yüzündendir. Bunun kavmi bizden daha düzgündü. Ebul Kasım onlardan kendisine tabi olanlardan tek kişi bırakmadı. Hepsini sürgün etti. Böyle bir şey yaşamak istemiyorsak ona tabi olmalıyız artık. Şimdi bunu dinliyor Reyhane. Yani konuşan Yahudi lideri, Yahudi kalesi, Yahudi toplantısı, hepsi Yahudi. Ve bu o hak peygamberdir. Ona inanırsak hem canımızı kurtarırız hem ahireti, açık ve net. Ancak Yahudi, hayır diyorlar. Biz bizden başkasına asla tabi olmayız. Biz hiçbir zaman Tevrat'ın hükmünden ayrılmayız. Onu başka bir kitapla değişmeyiz. Birincisi buydu. Yani İslam'a girelim, dünyamız, ahiretimiz kurtulsun dedi lider. Kabul etmediler. İki, madem benim bu önerimi kabul etmiyorsunuz, gelin o zaman ikinci şıkka. O zaman çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim. Kendimiz öldürelim. Kendi çocuklarımızı, kendi kadınlarımızı kendimiz öldürelim. Böylece arkamızda bir korku, endişe bırakmamış oluruz. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp Ebul Kasım ve ashabın üzerine yürüyelim. Şimdi kadınları öldürdük, çocukları öldürdük. Yani kaybedersek onlar ele geçmeyecek. Allah aramızda hükmü verinceye kadar çarpışalım. Ölürsek arkamızda korkacağımız bir nesil bırakmamış olarak ölürüz. Eğer galip olursak vallahi yeniden kadınlar da bulur, çocuklar da yetiştiririz. İkinci teklif bu. Hayır, bu hiç olmaz diyorlar. Olmaz. Kadınları, çocukları, yani kendi kadınlarımızı, kendi çocuklarımızı kendimiz mi öldüreceğiz? Onları öldürdükten sonra bizim için yaşamanın ne hayrı var? Olmaz. Üçüncüyü söyle. Üçüncü görüşüm şudur diyor. Tabii bunu söylerken Reyhane kadın. Kocası da burada. Bunların içerisinde. Lider diyor ki kadınları öldürelim. Gidip savaşalım. Bunları duyuyor Reyhane. Ve gittikçe de tabii bir değişikliğe uğruyor. Son çare. Eğer bu öneriyi kabul de etmiyorsanız size son bir teklifim daha var. Bakın, bu gece cumartesi. Bu gecede Ebul Kasım ve ashabı bizim herhangi bir harekette bulunmayacağımızdan eminler. Hani Yahudi cumartesi günü bir şey yapmıyor ya. Onları böyle gafil ve hazırlıksız bulundukları bir sırada ansızın kalemizden aşağı toptan inerek onların hepsini kılıçtan geçirelim. Olmaz. Biz cumartesi yaşağını çiğneyemeyiz. Böyle yapanlar bizden öncekileri maymunlara, domuzlara çevrildiler, öldürüldüler. Yok, bu da olmaz. Üç teklif, üçü de kabul edilmedi. Dikkat ettiyseniz en uzun teklif birincisi. Yani İslam'a girelim dedi. İslam'a girelim teklifinde Hazreti Reyhane içine bir ılık bir şey geliyor. Ama ikinci, üçüncü teklifte öfkesi kabarıyor. Yahudi, Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle onlar kendi oğullarını, kendi çocuklarını, ailelerini tanıdıkları gibi ey Resulüm seni tanırlar diyor. Peygamber olduğunu bilirler. İnadından inanmıyorlar. Yahudi, Yahudiliğini yapıyor. Bütün bunları bizzat içinde olan Hazreti Reyhane, Yahudi olduğu, İslam'a düşman olduğu halde bu kendi adamlarının bu kararları karşısında bir daha bunlara lanet okuyor. Baştan söylemiştim. Müslüman lanet okumayacak. Müslüman rahmet peygamberinin ümmetidir. Rahmet peygamberinin ümmeti de peygamberini örnek alarak lanet değil, rahmet okur, rahmet. Evet efendim. Hazreti Reyhane Yahudi olduğu, İslam düşmanı olduğu halde henüz kendi kavminin, kabilesinin tartışmalarını dinledikçe lanet okuduğunu söyledik. Buraya kadar zor dayanan Huyey bin Ahtap haini, ki asıl katil hain budur, öfkeli bir şekilde bağırıyor. Yeni mi aklınız başınıza geldi? Ben sizi buna Kureyşiler ve Gatafanlarla birlikte çarpışmada bulunmak üzere davet etmiştim de siz cumartesi yasağını bozmayız diye buna yanaşmamıştınız. Eğer siz benim sözümü dinleseydiniz, şimdi bu durumda olmazdık. Ancak ben onlara saldırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hep beraber ve bir anda çıkıp saldırarak onların hepsini kılıçtan geçirelim. Hala bunu söylüyor. Ancak ortada bir gerçek var. İtiraz ediyor kendi lideri. Onları ansızın nasıl baskınla öldürürüz ki? Sen onların her gün işlerinin şiddetlendiğini, üzerimize daha şiddetli geldiklerini görmüyor musun? Bak, onlar önceleri çarpışmak için gündüzleri bizi kuşatıyor, geceleri dönüp karargaha gidiyorlardı. O zaman sen diyordun ki, onlar bizi geceleri de kuşatacak olursa halimiz nice olur? Ha? Şimdi böyle konuşuyorsun. Bak işte, şimdi onlar gece demeden, gündüz demeden buradan ayrılmıyorlar. Nasıl ve ne gibi bir basın vereceğiz ki? Bu doğrusu büyük ve çetin bir öldürme hadisesi. Bir bela ve iptiladır ki bize takdir edilmiştir, hükmedilmiştir. Başka bir lider diyor ki, doğrusu biz bunu hak ettik. Bakın baştan beri Reyhane, Hazreti Reyhane bunu diyordu. Baştan beri kocasıyla münakaşa etti, bunu söylüyordu. Yani vatana ihanet ederken kaybettiğin zaman ne olur düşündün mü? Ölüm. Bu badireden kurtulmak için ne kadar konuşup tartışsalar da bir neticeye varamadılar. Artan öfkeleriyle birbirlerine bile ileri geri sözler söylemeye başladılar. Tartıştılar. Ancak yaptıkları işin korkunç bir şey olduğunu ve hepsinin öldürüleceğini anladılar. Ama iş işten geçmişti. Sözde görüşmeler bir fayda sağlamamış, tehlike kapıya kadar gelip dayanmıştı. Hazreti Reyhane bütün bunları da öğrenince korkusu daha da arttığı gibi kendi kavmine Müslümanlardan daha çok kızmaya başladı. Bir adım daha. Yani başımıza ölümü bizimkiler getirdi demeye getiriyor. Burada beni bu Yahudi kabilesini kuşatmada, efendim, buradaki hadiselerde o kadar çok olaylar var ki ben çok zorlanıyorum atlaya atlaya sadece Reyhane annemizin olabileceği sahneleri ayıklarken de çok zor bir şey bu. Efendim, Hazreti Reyhane her geçen gün daha da kötüleşen durum karşısında akıllarını başlarına alıp düşünerek akıllıca bir çözüm üretecek yerine daha ileri giden kavmine daha da öfkeyle bakar olmuştu. Diğer tarafta görüyor kalenin burcundan İslam peygamberi ve ashabının istikrarlı duruşu karşısında büyük bir hezimet yaşayan Yahudiler bu sefer de kendileri hakkında hüküm vermek ve onun vereceği hükme göre teslim olmak üzere bir hakem tayinini ortaya attılar. Başka çareleri kalmayınca hakem oyunlarına başladılar. Aleyhisselam bunu ilettiler. Peygamberimizin tavrı net. Benim asabımdan istediğiniz kimseyi hakem seçebilirsiniz. Dediler ki biz hakem seçeceğiz ama senin asabından seçeceğiz. Aleyhisselam zaten Yahudi hakemi kabul etmeyecekti. Bunu biliyorlar. O yüzden senin asabından olsun. Ama bize müsaade et, biz seçelim. Tamam dedi Aleyhisselam. Seçin. Dediler ki Sa'd bin Muaz bizimle sizin aranızda hakem olsun. Biz ancak onun vereceği hükme göre hareket edeceğiz. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Peki diyor Aleyhisselam. Sizin hakkınızda Sa'd bin Muaz hakem olsun, hüküm versin. Ve siz onun hükmüne göre kalelerinizden inip teslim olun. Tamam dediler. Sa'd bin Muaz böyle hüküm verirse biz öyle yapacağız. Peki Sa'd bin Muaz'ı niye istedi Yahudiler? Sa'd bin Muaz ashabın büyüklerindendir. Ensar-ı Kiram'dan. Hendek Harbi'nde kolundan atar damarı kesilmiş. Korkunç kan fışkırmış. Orayı zor tutup dağlayıp mağlayıp kanı durdurmuşlardı. O ara dedi ki Hazreti Sa'd dua etti. Ya Rabbi dedi. Şehadet ise bu. Eğer bu Hendek'ten sonra şu Yahudilerle savaş olacaksa ya Rabbi bana ömür ver de onlarla savaşı göreyim. Savaşalım. Böyle duası var. Sa'd bin Muaz'ın. Ben bir daha geri dönmeyeyim diye kısa kısa az ileri gideyim. Sa'd bin Muaz hüküm verecek. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Sonra iş bitecek. Çekilecekler Medine'ye. Sa'd bin Muaz şehit olacak. O kan tekrar damar patlayacak. Şehit olacak. Cenaze töreninde, ben tören dedim Allah affetsin, cenaze merasiminde efendim Resulullah Aleyhisselam'ın böyle ayak uçlarına basarak yürüdüğünü görünce sahabe diyecek ne oldu ya Resulallah? Aleyhisselam buyuracak ki görmüyor musunuz? Tabi onlar görmüyorlar. O kadar melekleri indi ki gökyüzünden ayak basacak yeri yok. Sa'd bin Muaz'ın cenazesi için gök yere indi diyor. Bu böyle bir sahabedir. Gökyüzü yeryüzü titredi diyor bunun ölümüne. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh büyük sahabedir. İşte bu adam İslam'dan önce Yahudilerle ticari ilişkisi var. Tarım ziraat ilişkisi var. Kız alıp kızlamışlar akrabalık ilişkisi var. Çok araları gayet iyi müşrikken. Ve Yahudiler arasında bir problem olunca bu çözüyor. Güzel hükümler veriyor. Yani onların adamı. Düşündüler ki bize torpil geçer. Halbuki Sa'd bin Muaz dünkü müşrik değil ki. Şimdi Hazreti Sa'd radıyallahu anh. Ama Yahudi kafası hep böyle entrikacı olduğu için Müslümanlar da o gözle bakıyor. Resulullah Aleyhisselam tarafından bu hain Yahudilerin isteği üzerine kendileri hakkında hüküm vermesi için Sa'd bin Muaz tam yetkili kılındı. Hazreti Reyhane bunları öğreniyor. İşte şimdi işimiz bitti diyor. Hazreti Reyhane. Diyorlar ki niye? Sa'd bin Muaz haktan başka bir şey söylemez. Ama diyorlar o bizim eski dostumuz, komşumuz, bizim adamımız. Bize göre hüküm verir. O biz Yahudilere ait bir şeydir. Siz hiç Müslümanlardan daha önce müşrik olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun İslam'a girmişse bir Müslümanın kalkıp da dinine ihanet ettiğini gördünüz mü? Yok. Siz kendi idam fermanınızı kendiniz imzaladınız. Sa'd bin Muaz'ın vereceği hüküm bellidir. Aslında hüküm bellidir. Ölüm. Hazreti Sa'd yaralı haliyle mescitte Seyyar hastane deriz bugün ya. Çadır, şifa çadırı kurulmuş. Orada tedavi devam ediyor. Bu istek üzerine Ali İslam adamlarını gönderiyor. Bir böyle yumuşak, böyle uysal bir merkep eşek üzerine böyle yatak seriyorlar. Güzelce etrafını bağlıyorlar, bayağı destekliyorlar falan. Üzerine yatırıyorlar. Saad bin Muaz'ın yürümeye de şeyi yok yani. O bir de yaralı. Sade damar değil yani. Oraya getiriliyor. Saad bin Muaz. Efendim. Aleyhisselam genelde biri geldiğinde gittiğinde kalkınmasını sevmez. Ayağa kalkmayı boyuna. Bunlar bizim adetlerimiz değil. Ama hasta haline gelse bile Saad bin Muaz gelince kalkın diyor. Seyyidinizi karşılayın. Efendinizi, büyüğünüzü. Kalkın. Lebbeyk ya Resulallah. İncitmeden onu indirin diyor. İndiriyorlar. Kendisine durum izah ediliyor. Ancak kaleden bakanlar Müslümanların, yani ashab-ı kiramın, bilhassa Resulullah Aleyhisselam'ın Saad bin Muaz'a karşı davranışlarını görünce korkmaya da başlıyorlar. Saad büyük sahabedir. Ey Saad diyor. Resulullah Aleyhisselam. Şu kavim, yani beni Kureysa, senin hükmüne göre teslim olmayı kabul ettiler. Artık teslim olacaklar. Haydi onlar hakkında hükmünü verip açıkla. Resulullah öyle buyuruyor. Saad bin Muaz. Estağfurullah ya Resulallah. Estağfurullah. Bunu sen daha iyi bilirsin. Evet. Ama onlar senin hüküm vermeni istediler. Ben iyi biliyorum ki ya Resulallah, Allah sana onlar hakkında emir vermiştir. Bu yüzden sen Allah'ın emrettiğini işlesen olmaz mı? Sahabe edebi mübarek. Evet, öyledir diyor Aleyhisselam. Fakat sen de onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla. Hüküm ver. Hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. Daha layıktır. Edeb üzerine edeb. Haklısın. Ama sen yine de onlar hakkında hükmünü ver. Ya Resulallah. Ben onlar hakkında Allah'ın hükmüne uygun hüküm verememekten korkarım. Korkma. Sen onlar hakkında hükmünü ver. Ben senin hükmüne güvenirim. Şimdi bunları duymuyor Yahudiler. Ama böyle tatlı, güzel hakem düşünün şimdi. Bundan konuşuyor Aleyhisselam. O karşılıklı güzelliği görünce bunlar korkuyorlar. Tabii başlarına geleceğini biliyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın ısrarı üzerine Hazreti Saad bin Muaz önce aynı zamanda kendi kabilesi olan Evs'e döndü. Evs kabilesi. Ey kavmim dedi. Onlar hakkında, yani beni Kureyza, bir hüküm verdiğimde, verdiğim hükmü kabul edeceğinize dair bu yolda Allah'ın ahd ve misakıyla bana söz veriyor musunuz? Beni Kureyza Yahudileri hakkında vereceğim hükme razı mısınız? Kendi kavmine Evs Hazret, biliyorsunuz, Evs'e soruyor. Evet, razıyız. Sen zaten buraya daha gelmeden senin hükmüne razıydık biz. Sen de bunun için zaten özellikle buraya getirildin. Sen yapacağın ikramı bize yapacaksın. Biz sana bugün muhtaç durumdayız. Nasıl uygunsa bize onu söyle. Biz sana güveniyoruz. Arkasından burada bir şey var. Hem Saad bin Muaz hem de Evs kabilesi bu benim Kureyze ile müttefik idiler. Zaten komşular, çok iyi ilişkileri vardı. Şimdi bu sefer heyet geldi Yahudilerden. Onlara döndü. Vereceğim hükme razı mısınız dedi. Onlar da razıyız. Biz senden dostuz. Biz senden yıllarca beraberliğimiz var. vereceğin hükme razıyız. Aman ha, bize meşakkat verme, sıkıntı verme. Neticede hepsinden ayrı ayrı. Evs'ten, Hazreç'ten ve Beni Kurayza'dan. Beni Kurayza yetkililerimden yalnız. Söz alıyor. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, tabi bunları işitemediği için Reyhane annemiz, onun hakkında bir şey söyleyemiyorum. Biraz sonra onu göreceğiz. Hazreti Sa'd bin Muaz kavminden iki defa üst üste söz alıyor. Efendim, herkesin buna itaat edeceğini alıyor sözü. Dönüyor Yahudilere, alıyor sözü. Ve şimdi Hazreti Sa'd bin Muaz vereceği hükme razı olacakları hakkında her taraftan böyle kesin söz aldıktan sonra Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerinden inip teslim olmalarını ve silahlarını bırakmalarını hükmetti. İlk hüküm bu. Kalelerinden insinler, silahlarını teslim etsinler, teslim olsunlar. Onlar da mecburen emri yerine getirdiler. İşte burada şimdi Reyhane, Hazreti Reyhane tam devrede. Hazreti Reyhane de kadınlar topluluğuyla beraber inip yine kadınlar topluluğu ile gösterilen yere çekildi. Kadınlar bir yana, çocuklar var, erkekler var. Kendi kavminin hakem diye istediği Sa'd bin Muaz bütün herkes gibi onun tarafından da tanınıp itimat edilen biriydi. Onu görüp dinleyen Reyhane biraz ümitlenmekle beraber vatana ihanetin karşılığının ne olduğunu bildiği için korkusunu yenemiyor bir türlü. Bütün dikkatini bu hakemin vereceği karara çeviriyor. Hakem Sa'd bin Muaz. Artık ses soluk kesiliyor. Yani sade erkeklerin 700, 800 veya 900 olduğu söyleniyor. Bunun 3 misli kadınlar var. 3 misli. Çocuklar var kaç tanesi? 4-5 misli. Yani bayağı bir topluluk var. Ses kesiliyor. Çünkü korkunç bir durumla karşı karşıyalar. Hazreti Sa'd bin Muaz bütün her şeyin hazır olduğunu görünce önce Resulullah'a dönüp baktı. Ondan onayı alınca hükmünü açıkladı. Ben onlar hakkında, Beni Kurayza hakkında şöyle hüküm veriyorum. Beni Kurayza'dan yetişkin savaşçı bütün erkekler öldürülsün. Çocuklarla kadınlar esir edilsin. Bütün mal ve mülkleri de Müslümanlar arasında bölüştürülsün. Vatana ihanetin cezası budur. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Beni Kurayza hakkında hükmünü böyle verince Resulullah aleyhisselam gülümsedi. Ey Sa'd dedi. Sen yüce Allah'ın 7 kat gökleri üstünde yani levh-i mahfuzda hüküm verdiği gibi hüküm verdin. Bütün varlığın kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar hakkında verdiğim bu hükmün aynısını yüce Allah bana böyle emretmişti. Bakın Resulullah kendi yapmadı. Allah bana böyle emretmişti. Sen onlar hakkında yüce Allah'ın ve onun Resulü'nün hükmüne göre hükmünü verdin ey Sa'd. Sa'd bin Muaz duygulanıyor tabii. Benim gibi aciz bir kolu Allah ve Resulünün hükmüne isabet ettiren Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Şimdi bu tarafta bu yaşanıyor. Ama hepsi duydu Yahudiler. Hayır, biz büyük merazi değiliz. Bizim kitabımızda böyle yazmaz. İtiraz ediyoruz. Bu hainler itiraz üzerine itiraz edince Hazreti Sa'd da o yaralı haliyle haykırmak zorunda kalıyor. Boşuna itiraz etmeyin. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki verdiğim bu hüküm sizin kitabınızda da aynen yer almaktadır. Kaldı ki eğer verdiğim hüküm yanlış olsaydı buna Resulullah müdahale edip değiştirirdi. Biz bu hükmü kabul etmiyoruz yine. Bağırınca susun diyor. Bir yandan anlaşmayı bozacaksınız hem de defalarca. Bir yandan en zor zamanda bizi arkamızdan vuracaksınız. Bir yandan da vatana ihanet edeceksiniz. İlk ikisini bir şekilde affedip geçsek, sürgüne çevirsek. Ama vatana ihanetin cezası sadece dini hükümlerde değil, bütün dünya sistemlerinde ölümdür. Vatana ihanet edenin cezası ölüm. Hazreti Sa'd böyle çıkışınca süs pus oldular. Ancak kadınlar, çocuklar ağlamaya başladılar. Reyhane de ağlıyor. Çünkü şimdi babası var. Babayı biliyoruz. Orada Yahudi. Kocası var Yahudi. Ve Müslümanlarla savaştılar. İkisi öldürülecek. Kadınlar esir alınacak. Cenab-ı Hakk'ın takdiri işte. Hani deriz ya, derler ya, Allah bir kapıyı açmadan bir kapıyı kapamaz diye. Reyhan'a ne bilsin? Bu onu Hazreti yapacak. Ümmetin annesi yapacak. Ama burada görüntü, efendim, hüküm veriliyor ve ağlamalar, sızlamalar başlıyor. Hazreti Reyhan'a hem ağlıyor hem de diyor ki siz bunu hak ettiniz. Vatana ihanet ettiniz. Siz bunu hak ettiniz adamlara diyor. Siz öldürüleceksiniz. Biz de esir olacağız. Hürriyetimizi kaybedip, yani prensesler kraliçeler durumdayken cariye köle durumuna düşeceğiz. Bunu siz yaptınız diyecek diyor Hazreti Reyhane. Daha çok şey diyor ama vaktimizin dolduğunu görüyorum. Onları da haftaya desin inşallah. Haftaya yine sizlerle buluşmak üzere efendim. Burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.